Arkadaşlar, Vakum sponsorluğunda düzenlediğimiz Maktur'ta görsel sanatlar platformunun sunduğu sanatçı sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz çizgi roman sektörünün Türkiye'de en tanınmış isimlerinden Özgür Yıldırım. Kendisi son zamanlarda Marvel'a yaptığı kapaklarla bayağı bir adını duyurdu. Ondan öncesinde de yaptığı çok ciddi projeler var. Bugün kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Özgür abi geldiyse kendisini yayına alalım.
Abi nasılsın? Bir yerden seni sormalı. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Teşekkürler. Seni gördük daha yok. Özlemişim ya.
Eyvallah, teşekkür ederim ya. Gelmiyorsun ki İstanbul'a görüşelim.
Nasıl geleyim abi? İyice emekli hayatına karıştım ben biliyorsun. Antalya'ya bir geldim. Geçiyor geldim. Pandemi çıktı. Bir daha da ayrılamadım hiçbir yere. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey?
İyi gidiyor işte. Pandeminin ilk başlangıcında birazcık boşluklar oluşmuştu. Çünkü bayağı şirket işlerini durdurmuştu. Bayağı yayın evleri ya da işte çalıştığım yerler. Ama böyle işte ilk bir ay, iki ay sonra tekrar işler gelmeye başladı. Hani iş konusunda iyi, yoğunluk var. Evden çalışıyor olmaya o kadar çok alışıktım ki pandemiye kadar. Hani pandemiden sonra abi hani iyice şey oldum böyle. Eskiden şey yapabiliyorduk. İstediğimiz zaman dışarıya çıkabiliyorduk ya, bir yere oturabiliyorduk. Şimdi hani inanılmaz sıkıntılı evde işte bu içinde ne yapacağımızı şaşırıp 7-24 markete gidip geliyoruz. Hani hava alalım diye. Onun dışında yaramaz bir durum yok yani. İş konusu güzel. Eşle dostla görüşemiyoruz. Ailemizle görüşemiyoruz. Onun dışında yaramaz bir durum yok şimdilik bizim için.
Onun haricinde de çok değişen bir şey olmamıştır muhtemelen sana.
Yok yok,
Zaten
olmadı.
hani genelde de öyleydi.
İşte bir kafeye gidemiyoruz, o kadar. Onun dışında geri kalan her şey hemen hemen aynı yani.
Çok güzel. Bu da sevindim. Evet Özgür abi bizler seni biliyoruz ama bir de senin ağzından dinlesek. Güzel böyle kendinden bahseder misin biraz?
Ben işte Özgür, zaten biliyorsunuz. Kendimi bildim bileli çiziyorum. Zaten çiziyor olduğum için Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Pera Güzel Sanatlar'da okudum. İlk açıldığı sene zaten girmiştim oraya da. Diğerlerine ÖSS diyorum. Orta öğretim başarı puanı yüzünden puanım yetmemişti. Pera'ya gidebildim. Pera'dan mezun olduktan sonra Marmara Güzel Sanatları kazandım. Endüstri ürünleri tasarımını. Orada da 4 bölüm kazanmıştım ben. Kendi mantığımda şu bölüme gidersem şunu görürüm, bu bölüme gidersem burada işime yarar deyip endüstri ürünleri tasarımını seçtim. Sonradan oradan mezun oldum. Tabii Güzel Sanatlar'da okumanın en büyük artısı okurken bir yandan çalışıyorsun. Üniversiteye 99'da girdim. 2000'den beri de piyasada görsel sanatlarla alakalı farklı farklı sektörlerde çalıştım. En sonunda işte konsept sanat ve çizgi romanda karar kıldım. İnternetin de vermiş olduğu kolaylıkla şu an sadece bu iki alanla işlerimi yürütmeye çalışıyorum. Sadece bu iki alanla iş yapmaya çalışıyorum. Ama alakası çok sektörde çalıştım. Grafik olsun, tekstil olsun. Hani abuk sabuk işler yaptım zamanında. Hani pişene kadar değil.
O süreçlerden herkes bir geçiyor galiba, değil mi?
Geçiyor ama işte orada şöyle bir şey var. Etrafınızda soracak adam yoksa geçiyor. Fikir alıp danışabileceğiniz insan yoksa geçiyor. Ama şu an internet var. Bütün çizerlere ulaşıp, piyasada iş yapmış adamlara ulaşıp hani neyi nasıl yapabilirimin yolunu yordamını öğrenebiliyorsunuz artık. Bizim dönemimizde öyle değildi. Yani hani internet vardı ama bizde yoktu. Yani hani Türkiye'de iki tane internet kafe vardı. Bir tane hani böyle arkadaşlarımın evlerinde vardı yani. O da 100 arkadaşından bir tane de vardı. Yani hani çizere ulaşmak mümkün değildi eskiden. Fikir alamıyordun. O yüzden hani savruna savruna yaprak gibi yolunu bulmaya çalışıyordun. Hani yeni çizerlerin aslında bunu pek yaşamıyor olması gerek. Ama kullanmıyorsa maalesef o da 10-20 yıl. Hani sağa sola çarpa çarpa düşe kalka yolunu bulacaktır. Ama benim tavsiyem tabii oraya kalmasın. Muhakkak birilerine danışıp hani erkenden karar alsınlar diyorum ben. Çünkü yorucu öbürü.
Önceden bu şeyler çok oluyordu ya mizah imza günleri. Oradaki çizerlere işte portfolyo hazırlayıp böyle kadarcık kuyruk olurdu. Orada sıraya girer işte akşama doğru sıra gelir. Aküstü olan 5-20 saniyede bir eleştiri almak için gömleklerdik.
O dediğin de senin şans yani, hani haberdar olacaksın, bir de imkanın olacak. Şu an çok basit. O dediğin şey
Kesinlikle.
çok zor yani.
Kesinlikle bunu güzel değerlendirmek lazım. Peki Özgür abi çizgi roman alanına neden yöneldin?
Çocukluğumdan beri zaten sevdiğim şey benim çizgi film ve çizgi romandı. Hani Türkçe çıkmış yayınları takip ediyordum. Ama tabii Türkiye şartlarında çizgi roman, şimdi 2021'de konuşuyoruz ama daha meslek hayatına atıldığın yaşlarda Türkiye'de hiçbir şey yoktu üretim adına. 2000'ler, 2005'ler falan bahsettiğim tarihler. Hani sektöre adım atman gereken dönemler. Böyle şeyler olmadığı için çok uzak geliyordu bana Türkiye'de çizgi film ya da çizgi romanla alakalı iş yapıyor olmak. Hep vardı içimde zaten. Sonradan yönelme sebebim de Türkiye'yi aşağılamak değil. Çok sağlam, çok düzgün çalıştığım ajanslar da oldu benim. İşi teslim ettiğin gibi teşekkür edip kapayıp ajanslar da oldu ki Türkiye'de bu hani çok büyük bir nimet bana kalırsa. Ama tabii bu bahsettiğim yer Türkiye'de hani %5'lik, %10'luk dilimi kapsıyor. Diğer %80'lik dilim hem ekonomik anlamda hem psikolojik anlamda çok fazla yorabiliyor seni. Tabii yaklaşık 15 sene falan çalıştıktan sonra o yorgunluğu yaşadıktan sonra internetin de gelişimiyle acaba yurt dışında çizgi romanı zaten istiyordum lan. Türkiye'de zaten olmayacağı belli. Çok zor yani Türkiye'de olmayacağı belli derken. Türkiye'deki şartlar çok zor. Acaba yurt dışını zorlasak mı diye düşündük eşimle. İnternetten sonra aslında karar verdim diyebilirim ben. Yani son işte 5-6 sene önce diyebilirim ona. Ama bayağı bir Türkiye'den tokat yedikten sonra oldu tabii bu.
Abi sektöre nasıl girdin? Geçiş sürecin nasıl gerçekleşti?
Ya o da şöyle oldu. En son bir tane animasyon şirketinde çalışıyordum. Bayağı memnundum bu arada. Ekipten özellikle çok memnundum. Çünkü iş arkadaşlarım hani şu an Türkiye'de konuşulan isimlerdi zaten. O yüzden hani çok keyif
Bu
alabiliyordum.
harika bir geniş olurlu
Aynen.
çalıştığımız dönem.
Evet, o dönem. O şirket kapandıktan sonra Burçin'le oturduk düşünmeye başladık. Ne yapalım ne edelim. Çünkü hani Türkiye'de böyle oluyor yani. Uzun ömürlü olmuyor işler. Uzun ömürlü olmadığı gibi çok fazla çizeri de tatmin etmiyor. Çünkü hani belli bir birikim yapıyorsun. Birikimini gösterecek, potansiyelini gösterebilecek iş yoksa. Bu seni hani ekonomisi çok yüksek değilse tatmin etmiyor. Türkiye'de tabii ekonomisi çok yüksek değil. Acaba dedik hani yurt dışı zaten hep hani ben kendim karalıyorum, çizgi roman seviyorum. Yapmak da istiyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Ona mı denesek diye kafa patlatmaya başladık. Evet, şirket kapandıktan sonra işte oturduk. Burçin, onun kardeşi Burcu, ben hani ne yaparız ne ederiz diye editörleri araştırmaya başladık. Çizgi roman şirketlerinin editörlerini onu da şöyle yaptık. Elimizdeki o çizgi romanların yani zaten ön sayfasını açtığın zaman editörlerin isimleri çıkıyor. Mail adresleri de var. Direkt onlar listeledik. Onun dışında internetten araştırma yaptılar. Belirlediğimiz editörlere ilk başta mail attık. Biz bu sektöre girmek istiyoruz, iş yapmak istiyoruz. Ne yapabiliriz diye. Birkaç editörden yanıt geldi. Ama tabii şimdi bu aslında üniversitede birinci, ikinci sınıfta yapılacak olan bir şeymişi. O zaman fark ettik. Çünkü ilk deneyim olmadığı için ekonomik olarak bir geri dönüşü olmuyor bu işte. Ya da çok cüzi bir miktarda geri dönüşü oluyor. O yüzden hani bunu yapacak arkadaşlar varsa şunu beklemesinler. Bir mezun olayım, bir pişeyim diye düşünmesinler. İşini yapıyorken pişiyorsunuz zaten. Yani hani hiçbir zaman pişme dönemi yok yani. Hani hiçbir zaman pişmiyorsunuz. Bir gün pişeceğim diye durmadan siz hedefinizi erteliyor olursunuz. Bu yaptığımızı tavsiyem benim hani üniversite döneminde yapıyor olsunlar. Neyse editörler attık. Bir iki editörden geri dönüş oldu. Sonra yaptığım işleri istediler. Portfolyo istediler. Portfolyolarımızı attık. Benim şimdi bir fikrim olmadığı için fikrimiz yok. Adamlar nasıl bir portfolyo istiyor diye. Portfolyoda benim sadece kaslı, işte Süpermen, Örümcek Adam, böyle yani dinamik pozlu, üçgen vücutlu hero'ların bulunduğu çizimlerini
Type'lı,
gönderdim. Adam dedi ki bunlar dedi hani temeli zaten bu benim için önemli değil dedi. Yani hani sen dedi kafede oturan yaşlı bir adam çizebiliyor musun dedi. Ben çünkü hani o güne kadar şey diye düşünüyordum. Diğerlerini çizmek daha zor diye düşünüyordum ki zaten diğerlerini aslında edit etmek standart her gün alışık olduğumuz kompozisyonu kurmaktan daha kolay olduğunu ileride fark ediyorsun. Çünkü hani kütlesel olduğu için çözümlemesi, ışık, gölgeyi atıyor olması çok kolay. Ama ormanın ışığını gölgesini yapmak ya da kıyafetli bir adamı çözümlemek çok daha zor. Hani onu zaten o adamla olan yazışmamızda zaten fark ettiniz. Hani sonra oturduk biraz onunla alakalı bir iki eskiz yaptık. Onun dışında bir projesi vardı Outlaw Territory diye. O projeden bahsetti. Bununla çalışmak ister misin dedi. Onunla alakalı konseptler yaptık. Konseptleri de beğenince Image Comics'ten çıkmıştı o. İlk işini oraya yaptım o sayede. Editör kovalayarak oldu ilk iş. Bu arada çok özür dilerim ben şuradaki şey yanlışı söyleyeyim. Şirket kapandıktan sonra değil bu. Bu şirkete girmeden önceki alanda orada yanlışlık yaptım. Kapandıktan sonra bu Millerworld hikayesi başlıyor. Bu şirketten önceydi. Çizgi romanı yaptım. Yaptıktan sonra işte böyle gaza geldik. Ya olabilir. Hani sonuçta yurt dışında ilk defa işimizi yaptık. Basıldı. Birazcık daha zorlarsak farklı ya daha doğrusu daha istediğim tattaki işleri de yapabiliriz diye düşünmeye başladıktan sonra bu sefer oralara nasıl ulaşabiliriz planlamasını yaparken bu dediğim animasyon şirketinden teklif geldi oraya girdim. Bu arada o sıra sıralamayı karıştırdım. Animasyon şirketine girdiğim zaman 4 yıl erteledim yine çizgi roman olayını. Çünkü oradaki dezavantaj o ilk baştaki söylediğim şeye gelecek bu. Ekonomik olarak doyurmadığı için hani elektrik parası ödemeniz gerekiyor sizin. Hani kimse şey demiyor bu çocuk gelecekte şöyle olacak bunu yapar demiyor. Hani ay başı geldiği zaman elektrik parası ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla ertelemek durumunda kaldı çizgi romanı. Daha net geliri olan yine keyif alabileceğim animasyon şirketine öyle girdim. O sıralamayı karıştırdım ilk başta.
O Miller World olayına ondan bahsedebilir misin? O da ciddi bir dönüm noktasıydı diye hatırlıyorum senin.
Evet, o da şöyle oldu. Şimdi tekrar başa alıyorum. Şirket burada kapandı. Şirket kapandıktan sonra da ne yapalım, ne edelim? O konuları buraya başta anlattıklarımı çünkü o sıralamayı karıştırdım ben. O sırada da işte bizim Dinç şirkete başlamıştı. Ben de çizgi romanla o kadar umutsuzum ki yapılabileceğinden. Dinç gelip çizgi romanla alakalı konuşuyor. Etrafımdaki insanlar da çizgi romanla alakalı konuşmadığı için tekrar böyle bir gaza geldi Dinç'le. Devrim abiden falan bahsetti. Devrim abinin de tabii kim olduğunu daha bilmiyorum ben. O kadar kopmuş gitmişim o sektörde. O vasıtayla abi şu etkinlik var, bu bilmem ne var. İşte Mavi Turta siz de vardınız. Böyle hani gaza gelip hepsine koşturmaya başladık biz böyle. Ortamların
Şeyi
çizgiyle
ben diye
başladık.
bizim etkinlikten denk geldiniz diye hatırlıyorum ama bayağı bir
Kimle?
çizgi romancı. 6 yıl önce bizim etkinlikte denk geldiniz diye hatırlıyorum. Kenan abi vardı, sen vardın, Dinç Onur vardı,
Tabii, işte hani
Devrim abi vardı.
o döneme denk geliyor zaten. Yani hani tekrar böyle içimde çizgi romanla alakalı hani böyle kıvılcımların patlama dönemine denk geliyor. Şirket de kapandı. Onur'la da bu muhabbetleri yapıyoruz. Devrim abiyle de tanıştık. İyice de gaza geldim. Çünkü adam Türkiye'de çizgi roman yapıyor. Daha ne olsun? Anlatabildim mi? O dönemde de Millerworld yarışma açmış. Yarışmanın da olayı diyor ki işte 6 tane çizer, 6 tane senarist seçeceğim yarışmaya katılanlardan. Bunları da birbirleriyle eşleyip bir tane fasikül albüm çıkarıyor olacağız. Hani 9'ar sayfa, 11'er sayfa kısa hikayelerden oluşan. Ona da işte katının içinde bir tane blok açmışlar. O bloğa işinizi yüklüyorsunuz. Orada da işte yükleyelim mi, yüklemeyelim mi diye düşünürken gaza geldim. Ben işte yükledim. Hani hiç belli olmaz diye ama umudum yok. Şöyle umudum yok. Dünya olduğu için dünyada çok fazla çizer var. Yani şimdi Türkiye'de bile artık çok fazla çizer varken dünya inanılmaz sayıda çizer var. Ve hani 20-25 yaşındaki adamlar bile inanılmaz iyi yurt dışında. Tabii şu an Türkiye'de de var bu da. Ve avantajları 16-17 yaşından itibaren sintikleri var. Ya da bütün alet edevata ulaşabiliyorlar. Kopik olabilir, başka bir şey olabilir bu. Deneyimleri bizden çok daha fazla Türk çizerlerinden. Dönemi için söylüyorum. Günümüz değil bu arada. Ondan sonra yükledik. Yükledikten sonra böyle ilk bir iki hafta gaza gelip şey yapıyorum. Bloğa yüklenen işleri kontrol ediyorum ben. İster istemez şey yapıyorsun. Hani oradaki diğer çizerlerle kendini kıyaslıyorsun. Şansım olabilir mi? Ulan bu adam iyiymiş. Kesin bu bire girer. Bu iki olur. İşte şu şu olur diye. Ben ikinci haftadan sonra bıraktım bakmayı. Çünkü hayvan gibi adamlar vardı aralarında. Dedim hani imkanı yok. Hani aralarından denk geleceğiz de ilk altıya gireceğiz diye unuttum gitti. Aradan da 2-3 ay ya da daha fazla da geçmiş olabilir. Tam sonuç kısmını çünkü uzun bir süresi vardı onun. Açıklanma süreci vardı. Böyle bir şeye katıldığımızda biz unutmuşuz. Bir gün Burçin'de kafede otururken Facebook'ta Mark diye biri yazdığı bir yoruma beni eklemiş. Bu ne lan dedik, yazdığım senaryoyu Özgür Yıldırım çizecek yazmış Mark Ebnet. Aa, neyi çiziyormuşum ya dedim, bu hani kendi kendine gene güvey mi oluyor acaba diye merak edip araştırdık, bir baktık çocuk o yarışmayı kazanmış. O yarışmayı kazandığını gördükten sonra demek ki biz de kazanmışız dedik. Bu Millerworld ile iyice tekrar çizgi roman piyasasına dönmüş oldum ben. Dönmüşten kastım ilk zaten emeklemeydi. Hani emeklemenin devamı diyebiliriz buna. Zaten Millerworld işi olduktan sonra da yani o yarışmayı kazandıktan sonra da zaten iyice gaza geldim. İnternet de var artık. Hani her yere ulaşabiliyoruz. O yüzden artık bu alanda, bu sektörde çalışmaya devam edelim diye karar verdik. Bunda da tabii %20'lik, %30'luk bu konsept yapmayı da çok seviyor olduğum için konsept dilimini kapamak istemedik. Çünkü o da çok keyifli. Nefes de aldırıyor iş. Çizgi romanla konsepti ondan sonra devam etmeye karar verdik. İşte ondan sonra kovalamaya başladık diğer çizgi roman işlerini. Zaten hani bir yerlere iş yapıyor olduktan sonra yaptığınız işin hani arkasında durarak yapıyorsanız güzel iş çıkarıyorsunuz. Zaten güzel iş çıktıktan sonra sizin kovalamanıza çok fazla gerek kalmıyor. Yurt dışında zaten şey, yetenek avcıları var. Yetenek avcıları zaten sizin boş bir anınızı bulup böyle bir proje var ilgilenir misin diye anında sizinle iletişime geçiyorlar. Hani bir yerden sonra artık hani iş size gelir oluyor. İş gelmeye başladıktan sonra bir yerden sonra da artık seçmeye başlıyorsunuz. Ama tabii bu uzun bir süreç. Yani çok çalışıyor olmak gerekiyor. Hani böyle şu değil demek istedim. Ya ben yapıyorum değil. Hani başkaları sen yapıyorsun dediği zaman oluyor. Yoksa hani herkes her şeyi yapıyor. Yani çok
Abi
çalıştıktan
bu
sonra oluyor.
yetenek avcısı hikayeni de anlatabilir misin? Instagram üzerinden de galiba. Her yerde veriyorum bu örneği.
Ha, o şeydi. Behance'den de şey oluyor.
Behance'dan mıydı o?
Behance'den. Behance'de account açtım. İşlerimi koyuyorum. Orada da normalde çizgi romanla alakalı şey yok. Alan yok ama yine de hani işlerimi bir yerde paylaşayım. Görünürlüğü olsun diye oraya da yüklüyorum ben. Takip edenler oluyor ama şeyler de oluyor böyle. Avatarı olmayan, hiç takipçisi olmayan ama sadece takip eden böyle no name tipler var. Onlar da takip ettiği zaman üzülüyorum. Şundan dolayı üzülüyorum. İşi güzel olan adam takip etsin ki gaza geleyim diyorum. Takdiri kaliteli adamdan almak istiyorsun ister istemez. Eğer işi yoksa da üzülüyorum ben. Ya da dandikse de üzülüyorum ister istemez. O adamlar aslında şunlar oluyor. Hani yetenek avcıları oluyor. Belli bir süre sizi izledikten sonra size ekstra işler ya da başka tekliflerle gelebiliyor. O yüzden hani nereden ne geleceği belli değil. Yani sosyal medyaya bu işleri yapacak olan çizer arkadaşların hepsinin ben yüklenmesini tavsiye ediyorum. Ve hani no name ya da avatarı olmayan insanlar takip ederse de üzülmesinler. Hani yarın öbür gün X bir şirketin X bir yetenek avcısı olabilir. O da Vakum'un çıktığı Almanya'daki Vakum'un CEO'suydu ya da öyle bir şey, tam hatırlamıyorum. Vakum'un bir tane sürümünün kutusuna benim yaptığım instalasyonu satın alıp onu onu bastılar. Ve o da çok
Şu
böyle
pilot
tercan
karakterdi değil mi?
oldu. Efendim?
Pilot karakterdi
Evet.
galiba değil mi?
Steampunk.
Çok harika bir çalışmaydı o. Abi çizgi roman sektörüne yönelirken kendini geliştirmek için nasıl bir yol izledin?
Ya şimdi bunu aslında şey yemek tarifi gibi bir şey anlatabilmek çok zor. Bunun temeli ciddi anlamda oturup ciddi ciddi çalışıyor olmak. Evet işte konu şöyle bunu böyle yapın değil de aslında sizin her yaptığınız panel bu arada diğer sektörler karakter tasarımında da geçerli. Hepsinde geçerli aslında size sorunlar veriliyor. Siz görsel olarak bunları çözümlemeniz gerekiyor. Sorun buluyor olmanız lazım. Yani şu yanılgıya düşmediğiniz zaman gelişiyorsunuz. Her gün çapraz açı portre çizmediğiniz zaman gelişiyorsunuz. Çizgi romanı da gelişmek için tavsiye edebilirim. Bileceğim tek şey bunu Yıldıray Çınar da öyle söylüyor zaten. Bu işin gerçeği de bu. Yapmak istediğiniz işle alakalı ya da sektörle alakalı pratik yapıyor olmak. Yani çizgi romanı geliştirmek için verilebilecek en güzel tavsiye ya da yapılabilecek en güzel şey çizgi roman yapıyor olmak. Bunun hani başka hiçbir şeyi yok. İşte ayakta insan çalışayım, işte uçan bir adam çalışayım. Bunların hiçbir önemi yok gerçekten. Orada önemli olan o paneldeki hikayeyi çalışıyor olmak. Ve çizgi roman dediğiniz şey de ben de belli bir yaşa kadar hep şöyle bakıyordum. Çizim güzelse çizgi roman güzeldir kafasıyla yaklaşıyordum. Oysa ki alakası yok. Çizgi roman hikaye anlatımı üzerine olan bir meslek grubu. Dolayısıyla çizim güzel olursa güzel. Yani hani Brad Pitt'i görmek isterim ben. Ama başka insanın da oynayabileceği kaliteli filmler var. Anlatabiliyor muyum? Ya da hani olması gereken tipler var. Bir yerden sonra çizgi romanın aslında hikaye anlatımı olduğunu, güzel çizim olmadığını fark ettikten sonra çizimden ziyade hikaye anlatmaya odaklanmak gerekiyor. Yani çizgi roman için çok iyi anatomili insan değil de bir önceki karede bunu yaptıktan sonra bir sonraki karede hikayeyi atlatmadan, kopukluk oluşturmadan doğru bir şekilde hikayeyi devam ettiriyor olabilmek gerekiyor ve izleyicinin de o kareye bakıyor olduğu zaman senin ya da senaristin anlatmak istediği şeyi anlatıyor olabilmen gerekiyor. Birazcık karışık anlattım ama durumu çizgi roman yapıyor olmak gerekiyor maalesef çizgi roman geliştirmek için. Bununla ilgili internette bir ton senaryo var. 2 gün oturup kendiniz de 5-10 sayfalık senaryo yapabilirsiniz. Bu tip çalışmalar yapıyor olmak lazım. Çizgi roman yapmadan geliştirmek çok zor çizgi romanı. En fazla
Bunu
çizimini
dediğin
geliştirirsin.
gibi
Efendim?
Yıldıray abi de açtığı yayınlarda sürekli belirtiyor zaten. Genç arkadaşlar da yanılgılar. Hani bu sektöre yönelmek istedikleri için sürekli taytlı ve kaslı adam çizmenin yeterli olduğu gibi bir yanılgı var. Ama bahsettiğim gibi mekan yok, perspektif yok, işte ışık gölge yok, anlatım yok.
Ya
Bunları
işte
bir bütün olarak ele almaları gerekiyor
ya
gerçekten.
zaten duvara tosluyorsun sırf onları kastıktan sonra adam sana diyor ki elinde bilmem ne tutup masanın bilmem neresinden bilmem nereye atlayan adam diyor. Hem mekanla ilişkilendirmen gerekiyor figürü hem de objeyle ilişkilendirmen gerekiyor. Deneyim yoksa zaten patlıyorsun. Bu deneyimi de işte hikaye anlatımıyla kazanabiliyorsun maalesef. Ya temeli her işte olduğu gibi bunun da çok çalışıyor olmak ve doğru yani istediğin işte çalışıyor olmak. Yani şöyle bir şey de yok. Ben şu sektörde çalışayım 2 sene sonra buna dönerim. Dönersin ama çok zor olur. Yaşadığım için biliyorum. Hem ekonomik anlamda hem fiziksel anlamda çok fazla yoruyor öbür türlü. Yani o yüzden üniversite dönemi aslında en güzel dönem.
Senin bir tavsiyen vardı bana. Genel herkese tavsiye ettiğin şeyi bana da böyle detaylı anlatmıştın sana geldiğimiz zaman. O cidden benim hayatı değiştirdi o konuda. Hani işi gücü bırak, eğer kendini hani karnını doyuracak kadar bir şekilde para kazanıyorsan varını yoğunu yöneltmek istediğin alana odaklan. Hani bir 2 sene kendini kapat böyle dünyayla ilişkin ve o alanda yoğun çalış demiştin.
Evet.
Gerçekten de piyasaya girmek açısından çok faydasını gördüm. Ben umarım diğer arkadaşlar da iyi alır bu öneriyi.
Umarım ya çünkü her
Artık
şey gibi bu. Evlilik gibi abi yani hani evleneceğim diye sevmediğin biriyle evlendiğin zaman 50-60 yıl ızdırap olur. Ama 2 sene kapatıp istediğin kişiyle evlendiğin zaman o 2 sene sana fiziksel olarak, mental olarak yorgunluk verecektir zaten. Çünkü eve kapanıp böyle asosyalleşip deli gibi geliştirmeye çalışıyorsun kendini ama önündeki 30-40 yıl çok daha keyifli geçecektir. Ben evlilikte de öyle yaptım, işte de öyle yaptım. Çok mutluyum şu an.
kesinlikle. Abi günde kaç saat çalışıyorsun ve profesyonel hayata geçmeden önceki çalıştığın süreyle artık hani bu işten hayatını geçindirir olduktan sonraki çalışma saati arasında fark var
Ya onunla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi her şeyden önce ben çizim yapmayı seviyorum. Yani
mı?
bir kafeye oturmaya gittiğim zaman da ben eski defterimle gidip çizim yapıyorum. Zaten ben günde yani her gün 7-8 saat minimum çizim zaten yapan insandım. Aslında saat olarak çok bir şey değişmedi gibi bir durum var. Sadece şöyle bir şey oldu. İstenilen işi yapıyor olma kısmına evrildi o olay. Tabii ekstradan bir de şu da oldu. Öbüründe bir nefes alayım dediğin zaman film izleyebiliyorsun. Onun üzerine bir de deadline'ları sıkışık olan işlerde ya da benim gibi piyasaya geç giriyorsan açığın çok oluyor. Açığın çok oluyor olması için normal bir insan insanın bir saatte yaptığı işi ben 3 saatte yapıyorsam otomatikman onun çarpı 3'ü çalışıyorum. Bir de o ekstralar giriyor işin içine. Deadline'lar yüzünden özellikle iş yetişmeyince. İlk başlarda çok bunaltıcı, sıkıcı ve çok yüksekti. Şu an birazcık daha iyi ama yani hani böyle 11'de başlayıp akşam 10-11'e kadar çizim yapıyorum. Ama tabii şunu da yapıyorum yani. Arada böyle çok daral geçirip Overwatch oynayıp 2-3 maç atıp Overwatch'ı kapadıktan sonra tekrar çizime dönüyorum. Ama şey yani hani yatana kadar neredeyse çiziyorum. Maalesef böyle olması gerekiyor benim için. Çünkü eksiğim çok.
Yine genç arkadaşlar için tekrar altını çizeyim. Günde sadece böyle 1-2 saat çalışma da bu sektörde başarılı olmak pek mümkün durmuyor.
İmkansız. İmkansız. Ya vücut çalışmak gibi abi yani hani diyetine dikkat etmeyip 2 saat koşsan neye yarar yani? Hani bir fizik yapamazsın bana kalırsa. Bunu her gün düzenli, sistematik yemeğine de dikkat ederek devam ediyor olman gerekiyor. Ve bu hani maalesef ne kadar çok çalışırsan o kadar çok yükselebildiğin bir sektör. Yani çizgi müzik de böyle, diğer işler de böyle tabii de. Hani 2 saat imkanı yok. Çünkü emin ol sen 2 saat çalışıyorsan 2,5 saat çalışan başka biri var. Hani o senin önüne geçecek. Hani işi o kapıyor olacak. Ya da seni o öteliyor olacak ki dünya senin rakibi. Hani Türkiye'deki böyle 3-5 tane rakip aldığın çizer değil. Dünya artık.
Abi hangi projelerde çalıştın? Ve bu bahsettiğin ilk 1-2 proje harici diğerlerine nasıl aldın?
Loki'nin regular kapaklarını yaptı. Direkt Marvel iletişime geçti. Oranın yetenek avcısı iletişime geçti. Ondan sonra Ghost Rider'e kapak yaptım. Silver Surfer'e kapak yaptım. Black Panther'e kapak yaptım. Yani Marvel cephesinde öyle oldu. Image Comics'te çok dandik ya. Image Comics'te çok kapak yaptım. Ne kadar iyiymiş ya.
İmzalı.
O Ertan yakıyorsun. Çok böyle oldum vallahi. Ben çok utanıyorum da böyle şeylerden. Şundan dolayı çok kapak yaptım. Mark Miller Image Comics'te çalışıyor. Aslında Netflix bünyesinde. Onu Netflix satın aldıktan sonra Netflix'e proje üretiyor. Netflix'e ürettiği her projede ilk başta Image Comics'ten çizgi roman olarak çıkıyor. Bu yaptığı projelerin yaklaşık şu an 10-15 tane oldu bu arada kağıt üstünde ama yayınlanan 3-4 tanesi var. Hepsinde konsept tasarımlarında yer aldım ekibinde. Konsept tasarımlarında da iş yapıyor olduğum için çıkan çizgi romanlarında hep kapak yapma imkanım oldu. Onun dışında Image'da Hit Girl zaten Mark Miller'ın hikayesi. Şey de onun, Kikes. Bu ikisinde de ekstradan kapaklar oldu. Yani Image'a Mark Miller cephesinden dolayı çok iş yaptım. Aynı zamanda tabii Netflix'in konsept tasarımlarını yapmış oldum. Bunlar çünkü yarın öbür gün tahminime göre bu bir bilgim değil. Yani bildiğim bir şey değil benim. Image'da tutan seriler büyük bir ihtimalle sonradan Netflix bandrollü olan seriler. Netflix'te dizisi ya da filmi çıkacak bunların.
İzleyeceğiniz dizi ve filmlerin ön hazırlığı gibi bir şey oluyor o zaman. Sizin bu yaptığınız söz bu.
Benim tahminim o yönde. Çünkü Netflix'le yani Netflix yaptırıyor Miller'a çizgi romanları. Ve çok da kaliteli güzel işler çıkıyor açıkçası. Hepsini de takip ediyorum zaten. Sonuçta o da bir evren. Artık o takip ediyorsan bilmiyorum evren de oluşturmaya başladı. Yani büyük bir ihtimalle gelecek ama süre olarak bir bilgim yok. Yani kesin bir bilgi değil bu. Tamamen tahmin. Oraya çalıştım. Onun dışında son 5 seneyi anlatıyorum ben yani. Bütün hayatımı anlatmıyorum çünkü çok farklı farklı projeler var. Binworld diye bir ajans var. O ajansla şu an bir proje üzerine çalışıyoruz. Konsept işi yapıyoruz. İsim vermiyorum çünkü doğru olmayabilir şu an. Son problem oluşturmasın sonradan. Oraya konsept işi yapıyorum. Onun dışında Passion Punch diye mobil oyun şirketi var. Haftanın 2 günü orada çalışıyorum ben. Geri kalan günlerimi diğer projelerle devam ettiriyorum. Orada proje yapıyorum. Onun dışında Iron Head Studios diye bir yer var. Burası bu Superman'lerin ve yani daha doğrusu DC ve Marvel filmlerinin kostümlerini yapan şirket. Film kostümlerini yapan şirket. Bu Tim Burton'ınkileri falan bile burası yapmış zamanında. Onların projelerinde konsept ve kapak illüstrasyonları yapıyorum. Dönem dönem tabii geliyor bunlar. Sürekli olan şeyler değil. Onun dışında aklıma çok fazla bir şey gelmiyor şu an. Bunlarla sınırlı gibi. Mark Eglinton bu Hit Girl'ü yani daha doğrusu Miller World'u kazandığım aynı ya onu senaryosu çizdiğim arkadaş şu an Kickstarter projesi yaptı. Ona bir tane kapak yaptı. Bunun dışında son dönem başka bir şey yok. Ha, bir de Boom Comics'e bir kapak var. İşte onun da eskizlerini attım. Bakalım yalıt bekliyoruz. Ona göre ilerleyeceğiz eskizlerden sonra. Boom'a da kapak yaptım. İki tane ya da üç tane.
Bak ben bir şey daha göstersem. Sen ben geleneksel çalmak zor.
Ya onu Ertan at ben sana yeni bir tane vereyim ya.
Yenisini ver öyle.
Tamam.
Bunu da 6 yıl önce bizim buluşmada çizmişsin. Kadıköy'deki bir buluşmamızda tanışmıştık ya. O Devrim abinin olduğu etkinlik. O zaman çizmişsin.
Ha, o demin gösterdim. Zaman... Ben bir şey daha çıkarıyorsun zannettim. Kırmızı koltuk gibi. Tamam. İyi başka bir şey yok yani elimde.
Bu burada bu kadar.
İyi, aman.
Peki abi Türkiye ve yurt dışında profesyonel çalışma ortamı nasıl işliyor? Bu sistem nasıl?
Bu farklılıkları benzer. Türkiye'deki son 5 yılı elemek lazım. Türkiye'de zaten o ilk başta da söyledim ya %10'luk çok kaliteli iş yapan ajanslar var. Son 5 yılda bunların sayısı birazcık daha arttı ya da artmıştı duyuyorum da ben. Bu kaliteliliği elersek diye konuşacağım şu an ben. Hani kötüyü konuşmak istiyorum. Çünkü iyi de zaten sorun yok. Genç çizer arkadaşlar için kötüler daha önemli şu an diye düşünüyorum ben. Çünkü çok düşmemek de lazım. Ya da işte
İyiler istisna diyebileceğin kadar az
tabii
mı?
Tabii. Yani 5-6 yıl öncesine kadar öyleydi. Şu anda hani %5 ise %10'a çıkmıştır diye söylüyorum. O da duyumlardan dolayı. Maalesef az. Ya çünkü Türkiye'de şey mantığı var. Bu işi biz böyle yapalım. Sonrakilerde senin istediğini konuşuruz. Duyuyorlarsa zaten kaçacaklar. Bunu demeyen ajans %5 ya da %10'luk ilim maalesef. Ya da şey, ama bu senin portfolyonu oluşturacak. Portfolyona koyabileceğin bir iş olacak. Hani bunlardan kaçmak lazım. Bunlardan zaten kaçtıysan o %5'lik dilime giriyorsun ya da %10'luk dilime giriyorsun. Onlarla ciddi anlamda hem arkasında durabileceğin bir iş olabiliyor, hem güzel iş yapabiliyorsun. O yüzden hani Türkiye'de birazcık zor. Çünkü seni ketenpereye getiriyorlar bir şekilde. Eğer iyi huylu, mülayim bir tipsen bir bakıyorsun işi yapmışsın. Adam yok ortada. Yani hani çünkü sözleşme konusu bile açılmıyor. Amatörsen sözleşmenin ne olduğunu da bilmiyorsun. Adam kayboluyor. İşi teslim ediyorsun sen. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor. Diyorsun ya paraya ihtiyacım var artık. Hani elektrik parası birikti. Ne yapacağım artık diyorsun. Bir arasam mı acaba diyorsun. Bu arada borç değil. Hani kendi paranı alacaksın ama hani iyi niyetli biriysen borç ister gibi arıyorsun maalesef. Hani adamı arıyorsun. Açarsa şu an yok diyor. Haftaya arayacağım seni diyor. Bu iki ay sonra demek. Açmazsa ertesi gün tekrar arıyorsun. Ertesi gün tekrar arıyorsun. Şanslıysa aylar sonra aranın belli bir kısmını alabiliyorsun. Onda da şunu yapıyorlar. Mesela 5 lira alacağın var. 3 lirasını verip bir iş daha vardı diyor. Bunu da yapsana diyor. Eğer amatörsen şunu diyorsun. Ulan 2 lira içeride kalacak. Bunu da yapayım. İkisinin parasını alırım. Yoksa da bunu da vermez diyorsun. Sürekli bu şekilde böyle borçlandırarak hani çalışma disipline sokmaya çalışıyor seni. O yüzden hani bunlardan kurtulmak lazım. He, ama şunu da söylüyorum ben. Şirketleri birazcık yerin dibine sokuyor gibi gözükebilirim ama bu da çizenlerde de var. Hani çizenlerde de şu var. Pişmeden kendini çok iyi zannedip ahkam kesen çizenler var. Ajanslarda bunlardan şikayetçi. İki tarafta da çok sağlıksız durumlar var. Ama düzgün birisiyseniz ve işi üretecekseniz, çizerseniz dediğim gibi birincisi sözleşmesiz çalışmayın. İkincisi ya sözleşmeden kastım iş yapıldığında para teslim edilecek de değil. Ne zaman teslim edilecek? Her gecikmede şu olacak. Adam her yani gecikmede derken sizin işte cuma teslim etmeniz gerekiyordu. 5 hafta gecikirsiniz ya da 5 gün paranızdan para düşmesi gerekir alacağınız paradan. Ya da cuma adam size ödeyeceğim diye yazmıştır. O cuma 2 ay sonra ne olur? Onun üstüne ek para gelmesi gerekir. Ben bunları çok şu an farazi konuşuyorum. Bunları hani avukatlarla konuşuyor olmak gerekiyor. Yani kitabına kalıbına uygun şekilde yapılıyor olması gerekiyor. Sözleşmesiz çalışılmasın. Kimse iyi olduğunu düşünmesin. O hani tufaya da düşmesin. Çünkü o egoyla da piyasada iş yapamazsınız. Demek istediğim şey hani böyle çok mülayim olmayın. Çok ego sahibi de olmayın. Bulunduğunuz konumu biliyor olun bir çizer için yeterli. Ajansta da bu dediğim ilk işte portfolyon olacak. Bu seferlik böyle yap kelimelerinden kaçıp sözleşmeni çalışan bir ajansa zaten çalışsınlar. Hani bunlara dikkat etsinler. Bir de bir defa iş yapıp parasını ya da emeğini karşılığını maddi manevi alamıyorsa ikinci kez o ajansa çalışmasınlar. Çok bu kadar yani çok basit aslında denkler.
Sadece biraz dikkat yapıyor.
Aynen öyle ya çünkü şey gerçekten bak hani ben senesini hatırlamıyorum. Türkiye'ye bayağı bir iş yaptım. Bir dönem bu Muhteşem Yüzyıl dizisini Star TV satın almıştı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. İlk başka kanaldaydı sonra Star TV satın aldı. Star TV satın aldıktan sonra Star TV'de yeni bir jenerik hazırlanacak dendi. Bir ekibe o iş verilmiş. O ekip altından kalkamamış. Sonra o projenin konsepti bana geldi. Ajansın sahibi de zaten yurt dışında yaşamış adam. Yani söyleyeceğimden anlayacaksın zaten bunu en son. Konuştuk. Süre kısıtlı. Çalıştığım ekip de çok iyi bu arada. Onlarla o Star TV için olan jenerik konseptlerini hazırladık. Her şeyi bitirdik. Toplantı günü teslim ettim. Bütün ekip bu arada bayağı böyle haldır haldır çalıştı. Sonradan tabii yönetmen kabul etmemiş. Farklı muhabbetlerden dolayı ama proje bitti. Ben işi teslim ettiğim zaman şirketin sahibi aradı. Özgür teşekkür ederim dedi. Kapattı. Biz böyle burçine birbirimize baktık. Çünkü hani o kadar barzo ajanslar var anladın mı? Hani ben bak ekonomik boyutu var ama bir insanlık boyutu var ya. Teşekkür ettiği zaman ben şok olmuştum. Öyle söyleyeyim. Bahsettim de hani 1970'ler değil hani 2000'ler bu arada. 2000'lerin ortaları yani. Hani o yüzden çizen arkadaşlar çok dikkatli olsunlar. Bunun gibi 3-5 ajans daha var söyleyebileceğim. Hani çok ciddi anlamda hani 5 kuruş vermese de bu adamla çalışırım diyeceğin Türkiye'de 3-5 ajans daha var. Ama çok ender maalesef. Umarım sayıları artır. Aynı şekilde egosu çok yüksek olmayan çizenlerimizin de sayıları artar. Çünkü maalesef birbirlerini de köreltebiliyorlar. O dengeyi iyi oluştururlarsa Türkiye'de çok güzel çalışılabilecek ajanslar var. Yurt dışında ise söylenecek hiçbir şey yok abi. Yani yurt dışında adam sana diyor ki böyle bir iş var mı diyor. Ay böyle bir iş var yapar mısın diyor. Parasını da yazıyor. Hani çingene pazarında gibi bir şey yok. Kaça yaparsın? Aa bizim şudur. Bu fiyata bu işi yapar mısın diyor. Bu kadar basit. Ekonomisi ve işin yükü seni tatmin ediyorsa yaparım diyorsun. Adam matematiksel olarak bütün gerekli doneleri atıyor. İstediklerini belirtiyor. Hata yapma ihtimali yok. İşi teslim ediyorsun. Yaptığı yorumla 3-5 kez okuyarak mutlu oluyorsun zaten. Hani sonra da söz verdiği dönemde parası yatıyor. Yurt dışında Türkiye arasında konuşacak çok fazla bir şey yok abi. Her her konuda olduğu gibi maalesef çok konuşulacak bir şey yok. Çok düzenliler. Bu sayı Türkiye'de %5, %10 maalesef.
Çalışma ahlakını oturdukları için gerçekten çalışması keyifli. Bende daha dün gece işte bir proje vardı. Yani 2 ay onu teslim ettim. Bu sabah parası yattı hesabım.
Bu arada
daha projeyi dün gece yolladım.
Sözleşmeyi de onlar sana gönderiyor bu arada. Yani sözleşme de yapıyorsun. Yani hani sen hiçbir şey hatırlatmıyorsun abi. Ne ödemeyi ne sözleşmeyi. Senin dediğin gibi yani hani böyle adli işi yaptıysa hani her şey tıkırında işliyor. Hani ekonomik boyutu çok güzel abi. Ama insanlık boyutu da çok güzel. Gavur diyorlar da burada. Çok hoş olmayan bir laf bence. Ama hani bana göre bizim çoğu insanımızla daha insanlar. Ben çok keyif alarak çalışıyorum. Çünkü ben yaklaşık 15 sene Türkiye'de çalıştım. Yeniden doğmuş gibi oluyorsun yurt dışında çalıştığın zaman, öyle söyleyeyim.
Kesinlikle bir rahat ve huzurlu çalışma ortamı olması güzel
Ya,
gerçekten.
abi yurt dışında şöyle bir şeyi ben daha karşılaşmadım. 5. seneme giriyorum belki, bilmiyorum da tam tarihi şu an hesaplayamıyorum. Şunun gibi olsun diye bir yorum daha duymadım. Ya, bir iş başlangıcı duymadım. Türkiye'de mesela öyledir. Sana iş gelir, Türkiye'den derler ki böyle bir örnek bulduk. Bu tatlı olsun. Ya da bir adam atarlar sana, bu adamın tadı gibi olsun ya. Ulan böyle bir şey mi var? X bir oyuncusun ama Brad Pitt gibi gözükmen gerekiyor gibi bir şey bu aslında. Çok saçma sapan bir şey. O tat hoşuna gittiyse işveren olarak senin zaten adamı bana bir hasten atıyorsun. O adamla iletişime geçip ona iş yaptırman lazım. Öyle bir durum var. Türkiye'de bir de onu da yapmasınlar. Maalesef bunu ben yaptım. Zaten hatam çok olduğu için bu kadar şunu yapmayın, bunu yapmayın diyebiliyorum. Ahkam kesmiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Çünkü o hataları ben de yaptım. Şunun tadı gibi yap denilip onları böyle çözümlemeye çalışırken kendi tarzını bulamıyorsun. Kendi çizgini bulamıyorsun. Bu ileride branşlaştığın zaman başlarda seni çok tökezletiyor. O yüzden o tip işlerde çizerlerin yapmamasını tavsiye ederim. Bir an önce kendilerini bulmaya çalışsınlar. Dediğim şey şu da değil. Hemen tarz oluşturan değil. Tarz zamanla çıkacak bir şey ama size yakın gelmeyen bir iş üretmemeye özen göstersinler bence.
O çok komik bir olay gerçekten. Yani adam senin çizim kaliteni, işçiliğini görerek, tarzını görerek sana geliyor ve senden başka bir şey istiyor. Benim de başıma geldi o. Ve bunu Türkiye'de işte yerli çizgi roman yapıyoruz adı altında uğraşan genç arkadaşlar yapıyor bir de. Ben de hani yerli üretime katkım olsun diye destek vermek istediğim bir şeydi. Adam doğrudan hani benim tarzımı görüyor geliyor ve diyor ki ben bu tarzda istiyorum. Hani böyle istiyorum diye. Komik oluyor.
Ya komikliğin
Abi
yanı
çizgi...
sıra çok özür dilerim. Parantez içinde bir şey daha söyleyeceğim.
Tamam.
Normalde senin bir günde yapacağın işi Ertan olarak, Ertan tadında bir günde yapacağın işi başka tatta 5 günde yapıyorsun. Ciddi anlamda çok yorucu oluyor. İşi de geç teslim ediyorsun. Hiçbir artısı yok bu tarzda çalışmanın bana göre. Devam et abi,
Kesinlikle.
öldüm.
Abi çizgi romanda geleneksel mi, dijital mi? Senin dijital ağırlıklı çalıştığını biliyoruz zaten. Bunun sebepleri neler? Ve
Ya
seni tatmin eden
öncelikle
yanlar neler?
geleneksel çalışmayı ben çok seviyorum. Hani çünkü geleneksel çalıştığım zaman yani kağıda kaleme dokunduğum zaman çizim yapıyormuşum hissi veriyor bana. Ya hissi veriyor derken o zaman o rahatlığı, ruhu alıyorum ben. Kağıtta kalemde ama şimdi şöyle bir şey var. Piyasada bugüne kadar hep revize falan muhabbetleri olduğu için dijitale çok alıştım. Dijitale alıştığım için aldığım işlerde revize, renk revizesi olsun, çözümleme revizesi olsun. Hani çözümleme ile alakalı bir problemle karşılaşırım diye gelenekselde geri dönüşü için çok zor ya. O yemiyor şu an. Yemediği için dijital devam ediyor. Çünkü bu arada dijital demek şu da değil. Arkadaşlar şu yanılgıya da düşmesin. Hani işte şu branşta şu programda çizdiğin zaman böyle işler çıkıyor demek değil arkadaşlar bu. Hani kağıttaki emeğin aynısını veriyorsun ama toplamasını kolay yapıyorsun. Yani mesela bir karakteri sen burada çizdin. Aslında burada olması gerekiyordu. Dijitalde bunu aşağıya çekebiliyorsun. Elde bunu silip baştan çizmen lazım. Hani bu kolaylıklar yüzünden hala dijitalde devam ediyorum. Ara ara kendime evde eskizler yapıyorum. Ele dönmeye çalışıyorum ama sürede bir yetiştirme telaşı yüzünden dijital devam ediyorum şu an. Çünkü geri dönüşü kolay dijital. Ama tabii eksileri de var. Yani ikisinin de artısı eksisi var. Dijitalin de eksisi var.
Dijitalde seni ekstra tatmin eden bir yanı var. Hani kimisi de mesela daha canlı olduğu için dijitali seviyor ya.
Açıkçası ekstra tatmin eden bir yanı yok. Çünkü dijitalde ben kendi adıma söylüyorum. Gördüklerim de genelde öyle. Geleneksele yakın bir şeyler çıkarıyor olmak için uğraşıyoruz zaten hepimiz. Dijital ağırlıklı kokmaya başladığı zaman ben yaptığım çizimden soğuyorum. Hani benim için böyle geleneksele yakın olmaya başladığı zaman hoşuma gidiyor. Hani o yüzden böyle daha kurşun kalemvari çözümlemelerle kapaklar yapmaya falan çalışıyorum ben. O yüzden canlı olması çok büyük bir artı değil benim için.
Anladım. Hangi program ve uygulamaları kullanıyorsun diye sorayım.
PC'de Clip Studio'yu kullanıyorum. iPad'de de Clip Studio'yu kullanıyorum. Ya yani Clip Studio ile tanışana kadar Photoshop kullanıyordum. Photoshop'ta ekstra para verip almanız gereken yazılımlar var. Ruler kullanabilmek için ya da düzgün line çizgi çekebilmek için. O programları aldığınız zaman bile çok sağlıklı değil bunlar. Ama Clip Studio'da çok güzel çözümlemişler. Yani çizgi ağırlıklı bir iş yapıyorsanız, sadece boyama çözümlemesi yapmıyorsanız, boyama çözümlemesinde Photoshop muhteşem zaten. Ama çizgi çözümlemeli bir iş yapıyorsanız, bir bina çizeceksiniz, araba çizecekseniz ya da masa. Photoshop'ta bunlar gerçekten çok işkence. Clip Studio inanılmaz kolaylıkları var. Cetvelleri var en basitinden. Hani o yüzden Clip Studio'yu tercih ediyorum ben. Bir de kurşun kaleme çok yakın Clip Studio'nun
Deyince
tekniği.
olur sağ olsun. Bir seneye yakın böyle her konuştuğumuzda beni zorluyordu. Oğlum şuna geç, çok rahat edeceksin. Hani 3-5 kuruş para veriyorsun. Felaket
Dilci oluyor da ben
kullanıştı.
aynı böyle senelerce zorladım. Hep kaçtı kaçtı ama aa deyip sonra akşam başka bir çizeye soruyordu bana sorduğu şeyi. O onaylarsa ona da inanmıyordu, sonra başka kişiye soruyordu. Biz böyle 3-4 sene uğraştık Dilci onunla. Gerçekten muhteşem. Bu arada onları da çok sevdiğimden yükleniyorum, biliyor kardeşim o benim.
Sağ olsun, arada programda sıkışınca darlıyorum onu, hemen arayıp. Gerçekten müthiş olaylı. Ben de çok sevdim o programı.
Muhteşem.
Dediğin gibi o eklentiler kendi içindeki kolaylaştırıcı özellikleri harika. O stabilizasyon ayarları çok daha güzel diğer programlara göre. Çizim hissiyatı çok daha gerçekçi ve şeyi fark ettim ben. Çok daha keskin ve net Procreate'e veya diğer tablet uygulamalarına göre aldığın sonuç baskı kalitesi açısından da çok daha net oluyor.
Yani şimdi Procreate'e ben göz gezdirdim, alışamadım, kapattım. O yüzden hani kıyaslamayla alakalı ahkam kesmeyeceğim ama Clip Studio zaten program. Hani diğerleri application, o ayrımı yapmak lazım. Yani iPad'i konuşuyorsak diye söylüyorum ben. iPad'e PC'deki sürümü zaten konvertlemişler. Zaten profesyonel bir program iPad'deki sürümü. O yüzden hani diğerleriyle kıyaslamak zaten çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum ama dediğim gibi ben kullanmadım Procreate'i. Beceremedim, hoşuma gitmedi. Clip Studio'ya döndü tekrar.
iPad'e bu kadar kapsamlı ve en ince detayına kadar nasıl uyarlayabildiğini hala anlayamadım ben. Bir de devasa boylardaki ölçeklerde çalışabiliyorsun. İşte 600 DPI'de çok yüksek ölçülerde
Ama şey,
en ufak bir katma yapmadan çalışıyorsun.
bu PC'de de böyle ama yani PC'de misal 4 GB, 8 GB RAM isteyen bir dosya, Photoshop dosyası, Clip Studio attığınız zaman o dosyayı Clip Studio uzantısı yapıp Clip Studio'da kullandığınız zaman neredeyse 0 RAM istiyor. Hani bu PC'deki durumu da öyle. Ya da işte ne bileyim, aynı dosyayı Clip Studio formatına çevirdiğiniz zaman 1/3 oralığında azalıyor boyutu. Yani hani PC'de de böyle, iPad'de de böyle, çok verimli bir program ya. Ben hani çok memnunum bu arada. Başka bir programa da açıkçası böyle arada dönem dönem merak edip bakıyorum ama Clip Studio kadar rahat kullanışlı bir program görmedim ben. Hani şiddetle tavsiye ediyorum.
Çizgi roman sektörüne girmek isteyen genç arkadaşlar için az önce birkaç şey bahsetti. Genel olarak tavsiye edeceğin şeyler, bu arada bu senin çalıştığın yazar arkadaş galiba, değil
Evet.
mi? Aşağıdan güzel translate yorumlar geliyor.
Evet
Mark'a da
evet.
selam veriyorum burada.
Hi Mark. Ha bak, sayı da var Celor'un söylediği. O da zaten aynı temel yapıyı kullanıyor yanlış bilmiyorsam ben. O program da var ama ben Clip Studio'ya çok alıştım. Şimdi şeye, soruna geri dönüyorum. Abi
Öneri ve tavsiyeler.
dönem dönem büyük şirketlerden hemen hemen hepsi yapıyor da DC ve Marvel'da çok görmedim. Belki vardır ama Image Comics yapıyor işte. Topkapı yapıyor. 3-5 şirket daha var. Yarışmalar düzenliyorlar. Zaten çizgi roman yapmak istiyorsan bu yayın evlerini de takip ediyor olman gerekiyor. Hepsini zaten takip ediyor olman gerekiyor. Bu yayın evlerini takip ediyorsan yarışmalarına illa denk gelirsin. Bu yarışmalara katılmalarını ben tavsiye ediyorum. En azından nerede olduğunuzu ya da amatörlerin nerede olduğunu görüp kıyaslamalar yapın. Bunlar dönem dönem oluyor bu arada ama tarihleri bilmediğim için tarih veremiyorum. Birinci yol bu. İkinci yol, ilk yaptığım gibi editör kovalayabilirler. Hani sevdikleri yayın evlerinin kendi tatlarına yakın editörler bu arada. Yani hani örnek vereceğim. Jimli tadında çizmiyorsunuzdur. O yüzden Jimli editörüyle iletişime geçmek ne kadar doğru olur? Bu arada benim söylediğim şeyler matematiksel doğrular değil. Yanlış da olabilir bu arada. Bunlar tamamen benim yorumum. Ben yapacak olsam konuşuyorum. Kendi çizim tadıma yakın olan çizgi romanın editörünü ararım. Ya da kendi çizgi tadıma yakın iş çıkaran yayın evine bakarım. Yani örnek vereceğim. Çok Toon çalışıyorsa, Boom Comics'te çok daha fazla Toon iş varsa Boom Comics'i ilk zorlar gibi demek istediğim şey. Orada da yine kendi çizgi tadıma yakın bir işin editörü varsa onunla iletişime geçerim. Tabii bir editörle değil, bayağı bir editör araştırırım. Onlara yazarım. Onun dışında Facebook'ta gruplar var. O gruplar şunu yapıyor. Daha doğrusu amatör çizgi roman grupları var. Amatör çizerler, amatör yazarlar birbirlerini buluyor orada. Yazarın bir tanesi diyor ki işte benim bir tane projem var. Sayfasını şu kadara yapar mısın diyor. Bunlar çok cüzi bir rakam. Yüksek rakamlar değil. Hani ekonomiyi geçindirecek rakamlar değil ama işi öğreniyorken bir yandan aslında amatör olarak para kazanabileceğin rakamlar. O amatör işlerde çalışabilirsin. Çünkü o amatör işlerde de şöyle şeyler olabiliyor. Yurt dışındaki adam, tabii bu ülkesine göre değişecektir ama, senden daha şanslı. Çoğu yayın evi semtinde ya da yakın yerlerde olabiliyor. Ya da işte konvensiyonlara gidebiliyor. Yani senin X bir Facebook grubunda ortaklaşa sayfasını 50 dolara yaptığın bir işi adam belki Comic Con'da X bir komik şirketine gösteriyor kendi işini, çizgi romanını. Dolayısıyla senin çizim eğitimini de göstermiş oluyor. O yüzden hani böyle gruplara ucuz ya da bedava tabii değil. Bedava hiçbir iş yapılmasın. Çünkü hani bedava yapınca safsaklarsın. Yoksa hani para gözlülükten değil dediğim şey. Cüzi miktarlara böyle ufak işte yeni çizerler, yeni yazarlar, birbirleriyle eşleşerek iş yapabilecekleri Facebook grupları var. Onları bulsunlar. Eğer bilmiyorlarsa da atarım ben soran olursa. Hani oradaki şeyleri takip edip oraya iş yapmaya çalışsınlar. Bu senaristler için de geçerli bu arada. Küçük, ucuz, çok yormayacak işi öğrenebileceği işlerle başlamalarını tavsiye ediyorum ben. Hani bu tip şeyler yapsınlar. Ben mesela hani bundan editörden önce ilk bunu yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü büyük şirket size geldiği zaman düzgün iş görüyor ve bu iş basılacak deadline'ı var. Hani gecikirsen patladı. Hani çok büyük risk. O yüzden hani ufak işlerle başlamak daha tatlı olabilir. Bak mesela
şöyle bir
açıdan
şey
da sanırım hemfikir gibi geldi bana. Evet, şans.
Yorumlarda görüyoruz onu da. Yıldıray abiye de selamlar bu arada.
Selam üstad ya.
Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey duydum ben abi.
Onların dönemi daha da zordu tabii. Onlar
aynen çok zorluydu.
Onlar biraz daha zordu dönemi.
Bu Kickstarter projelerinde indie komik olarak bir şekilde işlerini bastırmış, bir şekilde devamlılığını kanıtlamış kişilerle daha rahat iletişim kurduklarını duydum ama büyük firmaların.
Ya
hani
doğru.
genel
Ya
olarak bazı firmaların indie komik şartı gibi kendi içinde oluşturduğu şeyler olduğunu duydum ben.
Ya olabilir çünkü zaten şöyle bir şey var. Bu hani her iş için geçerli Ertan. Hani senin deneyimin yoksa tercih edilmiyorsun zaten. Hani adam şunu bilmek istiyor. Sen evine kapan, dünyanın en iyi 20 sayfa örneğini hazırla. Benim gözümde hiçbir değeri yok. Şundan dolayı değeri yok. Birincisi, başkasına ait bir yazıyı sen çözümlemedin. Kendi hikayeni istediğin gibi kurguladın. Benim istediğimi yapabilecek misin? Benim istediğim sürede yapabilecek misin? Belki sen o 20 sayfayı yaptın 20 yılda. Hani bunu bilemiyorum. O yüzden büyük şirketler deneyimi istenilen sürede istenilen işi bu çizer yapabiliyor mu diye istiyor aslında. O yüzden hani benim tavsiyem hani çizgi roman yapın. Hani çizgi roman yapmak istiyorsanız gelişmek için ama amatör de olsa bir yerlere yapmaya çalışın. Elinize kapalı bir 20 sayfa çıkarmayın. Bunun da bir önemi yok. Çünkü adam sizden neyi ne kadar sürede çıkarıyor olduğunuzu 3 aşağı 5 yukarı anlıyor olması gerekiyor. Bir editörle çalışabiliyor musun? Onu anlıyor olması gerekiyor.
Burada genç
Benim
arkadaşlar
tavsiyem.
şeyi oluyor muhtemelen. Kendi hayal gücü, kendi karakterleri ve kendi çizgisiyle ortaya bir şeyler koyacak ve firmalar, insanlar ona para verecek yanılgısı oluyor ya. Hani aslında yeteneğini bir firmaya kiralamış oluyorsun sen.
Ya tabii bu da olabilir de şimdi burada ben heveslerini kırmak istemiyorum. Olabilir ama şimdi senin bir hikaye oluşturuyor olabilmen için çok takip ediyor olman gerekiyor. İki tane çizgi roman okuyup aha bu da benim hikayem deyip üçüncüsü değil yüzlerce var, milyarlarca var hikaye. Yani çok özgün olması gerekiyor. Hikaye anlatımının çok özgün olması gerekiyor ki adam seni tercih edecek ki. Bu bana göre ben kendi adıma benim başıma gelmeyeceğini biliyorum. Çok zor bir iş. Öyle bir hevesli olan arkadaşlar bana göre şunu yapsa daha iyi olur. İlk başkalarının istediği işleri yapıp geliştirsinler kendilerini, isim yapsınlar. İsim yaptıktan sonra kendi hikayesini pazarlamak çok daha kolay olur. Ben olsam öyle yaparım. Çünkü o çok böyle birazcık şey. Tabii ki de hayallerinizin peşinden koşun da hani sadece koşabilirsiniz. O çok uzak bir ihtimal geliyor bana. Yani yakalaması zor maalesef.
Evet, sorularıma baktığımda şeyi gördüm. Sanatçı adaylarının kaçınması gereken şeyler. Bunu firmalar bazında, sektör bazında ele aldım.
Egodan kaçsınlar genç arkadaşlar. Hani ben oldum diye
ego
bir şey
ve
yok.
Deadline diye not düşmüştür.
Yani bak istenilen zamanda işi teslim ediyor olma kısmı çok önemli. İstenilen işi yapıyor olmak çok önemli. Siz şunu yapamazsınız bir çizer olarak ya da karakter tasarımcısı olarak işte. Bunu turuncu çok güzel gitti. Ben bunun kostümünü turuncu yapayım yapamazsınız. Bunun turuncu olmasının bir sebebi olması lazım. Yani Naruto'yu izlediyseniz Naruto'nun kostümünün turuncu olma sebebi keyif değil. Ya da Ninja Kaplumbağalar'daki Michelangelo'nun bandının turuncu olma sebebi adamın keyfi değil. Bu matematiği var bu işte. Renklerin insan üzerinde etkileri var. Bu bütün her şey için geçerli. Renk için konuşmuyorum tabii ben de. O yüzden belli kalıplar doğrultusunda iş yapıyor olabilmeyi öğrenmen gerekiyor bir çizer olarak. Dolayısıyla istenilen işi yapman gerekiyor. Karşındaki adam senden deneyimliyse ve diyorsa sana arkadaşım bunu turuncu değil de mavi yap dediği zaman karşındaki çalıştığın adam bilen birisi ise diye söylüyorum ben. Hayır canım ben deneyimi bilir egosuna yanılgısına düşmemek lazım. Dinlemek gerekiyor. Karşındaki profesyonelse. Tabii tam tersi durumlar da olabiliyor. Onu şu an ediyorum ben. Hani o yüzden çok ego kapıştırması yapmaması lazım bir çizerin. Verilen işi iyi anlıyor olması lazım. İstenilen işi nokta atışı bir şekilde yapıyor, çözümlüyor olabilmesi gerekiyor. Ve deadline'e çok dikkat ediyor olması gerekiyor bence. Bir de bu iş için değil, bu hayat için de böyle bence. Hani ben çok iyiyim, çok yakışıklıyım, çok iyi çiziyorum. Yanılgısına bence düşünmemesi gerekiyor. Bir yerden sonra çok ciddi duvara toslayabilirsiniz. Bunu başkaları dediği zaman bu tatmin etsin sizi. Yaptığınız işe aşık olmayın diyebilirim yani.
Çok çok güzel, önemli noktalar. Abi sosyal medyayı online portfolyo olarak genç arkadaşlar nasıl kullanabilirler?
Ya orada
Bu disiplini nasıl oturmalılar?
ya orada en önemli şey Ertan'ın hep aslında büyük bir ihtimalle her çizerle de aynı yerde tıkanacaktır, konuya tıkanacaktır derken bağlanacak. Branşlaşmak lazım abi. Tamam, bütün çizer olarak işte X bir çizer başka bir sektörde çalışıyor. Storyboard'da, diğeri oyunda, diğeri bilmem ne. Tamam, hepimiz nota biliyoruz abi. Tamam mı? Hani nota biliyoruz. Enstrüman seçmek lazım. Storyboard gitarsa, diğeri kemansa, diğeri bilmem neyse benim notayı hemen öğrenip enstrüman seçiyor olmam lazım. Ve şu yanılgıya düşmemem lazım. Gitar çaldırmamaları lazım ben keman seçtiysem. Bir an önce ben enstrümanımı seçip portfolyo oluştururken de internete yüklerken de ben çizgi olansa araya logo tasarımı koymamam lazım. Çünkü logo tasarımı koyarsam bana logo tasarımı işi gelme ihtimali olabilir. Öyle bir iş gelirse benim bir haftamı çizgi romandan yiyecek. Ya da ben çizgi roman çizeri olmak istiyorum ama renklendirmek istemiyor isem iş renklendiri koymam portfolyoma. Çünkü bana renk işi gelebilir. Yine benim çizim eforumdan ya da çizimde geliştireceğim süreden renge bu sefer kasmak durumunda kalabilirim. O yüzden portfolyo oluştururken enstrümanı iyi seçip o enstrüman doğrultusunda iş yüklüyor olmak gerekiyor. Benim tavsiyem o. Aa, benim işte logo da yapıyorum ben. Çizgi roman da yaparım. Karakter konsepti de yaparım. Şunu da yaparım. Bunu da yaparım. Maalesef çok yorucu olur. Hem hepsine yetişemezsiniz. Hep hani 10 parmakta 10 marifet olmaz. Hiçbirisinde üst düzey olamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle biraz ondan biraz bundan olur. Nece olduğunu siz bile karar veremezsiniz yıllar sonra.
Türkiye'de her şeyi yaparım abiciler çok fazla ama branşlaşmış ve alanında gerçekten sağlam insanları bulmak çok zor oluyor. Buna dediğim gibi genç yaşta yönelmeleri önemli
Çok
gerçekten.
önemli. Ya çünkü şöyle oluyor Ertan, hani senin günde 8 saat çalışacak bir insansan sen 8 saati bölmek durumunda kalıyorsun. Bu da tabii oldum diye bir şey yok diyorum ama hani iş yapabilecek kıvama gelmeni 8'de 1 çizgi romana çalışacaksan, diğer 7 saati başka şeye ayıracaksan çarpı 8 sürede yapıyor oluyorsun. Çok geç başlarsın.
Evet abi, film, dizi, çizgi roman zihnini açan, böyle hayal gücünü tetikleyen, sana iyi gelen, genç arkadaşlara da önerebileceğin şeyler var mı?
Kadar çok ki Ertan, hani şunu bunu diyebilmek çok zor. Bir kere hani geleceğe dönüşü izlemedilerse izlesinler. O banko. Son dönem işte çok çalışıyor olduğum için yandan bir şeyler izleyebiliyorum. Yandan izlediğim zaman da çok kaliteli işleri tercih etmiyorum. Daha böyle hani kafa yormayacak, kafayı meşgul etmeyecek komedi şeylerini izliyoruz Burçin'le. O da benim yüzümden güzel bir şey izleyemiyor. Çok ender izleyebiliyoruz ama oyuna biraz vakit ayırıyorum ben. Vakitleri varsa tabii benim kastım oyunda günde 8 saat 9 saat oyundan bahsetmiyorum ben. Günde yarım saat ya da 1 saat maksimum oynuyorum. Ben oyun önerebilirim. Çok güzel oyunlar var. PlayStation 5 alsınlar. Bütün oyunları muhteşem.
Kusura bakma, dinç olur bir yandan trollüyor da gördürmüyorum.
Yok, ne diyor?
Çukur önerdi de arkadaş.
Çukur, çukur. Fena. Dövmesini yaptıracağız biz onunla ensemize. Bilgisayar oyunu önerebilirim ben ya. Yani son dönem oynadığım oyun benim Ori var. Muhteşem sanat tasarımı var. Şiddetle tavsiye ediyorum.
Bir daha söyler misin
Ori,
adını?
Ori'nin biri ve ikisi var.
Ori.
Yani onları şiddetle tavsiye ediyorum. Bir tane daha bir oyun vardı. Onu da geçen gün satın almıştım. Şimdi Unruly Heroes diye bir oyun var. Onun da inanılmaz. Ben birazcık oyun tercih ederken hem hani oyunun altyapısına bakıp, daha doğrusu oynanabilirliğine bakıp birazcık daha böyle sanatsal kısmına odaklı oyun tercih ediyorum. Ya yani Ori çok iyi. Unruly Heroes çok iyi. Bu Black Sabbath'in oyunu çıkmış. Onu aldım, daha başlamadım. İyi gibi gözüküyor. Bastion diye bir oyun var. Onun sanat tasarımı çok iyi. Son dönem bilgisayar oyunu tavsiye edebilirim ya. Bunlar olabilir yani. Son dönem oynadığım oyunlar bunlar. Overwatch falan zaten oynuyorum da. Hani o çok böyle söylenebilecek bir şey yok muhteşem olmasına rağmen.
Abi, çalışmalarını takdir ettiğin yerli yabancı isimlerden örnekler verebilir misin?
Ya çok var. Özellikle son dönem Türkiye'de çok var. Yani gerçekten hani mesela böyle bundan 10 yıl önce olsa 3-4 isim söyleyebilirdim. Şu an ciddi anlamda çok söylenecek bir isim var. Atladığım olur diye ben Türkiye'yi pas geçiyorum. Çünkü hepsi aynı zamanda
Tamam.
yüzde görüştüğüm insanlar. Ama gerçekten çok var artık Türkiye'de. Yani hani böyle 3-5 tane cidden değil. Yani gerçekten unutulabilir. Bana göre şu an 50'nin üzerinde çok ağzımın suyu akarak izlediğim, takip ettiğim insan var Türkiye'de. Yani zaten vakit de yetmeyebilir. Yurt dışında ise benim en çok sevdiğim işte şey var. Sean Murphy var. Sean Galway var. Başka kim var?
Sean Murphy White Knight'ı yapan mı?
Evet. Aha, onu yapan adam. Çok acayip yetenek.
Müthiş.
Abi yani yurt dışında da
Gerçekten.
çok var. Ya. Hatta şey oluyor yani, bakıp sinirim bozulup kapıyorum aldığım işlerin adamlar. O kadar iyi adamlar. Şu an başka aklıma gelmiyor ya Ertan. Şu bakayım ama şu bari bakayım. Andrew Robinson var. O adam da benim için çok iyi. Jamie Hewlett var. Ya çok sağlam. Mignola var. Mike Mignola. Ya çok acayip efsane adamlar var ya. Bu arada
Her
son yok
boyu.
yani. Hani her gün de çıkıyor yenisi. Hani iyice siniri bozuyor adamlar ya. Yurt dışında çok yetenekli adam var.
Benim son sorum, uzun saatler çalışırken dikkatini nasıl koruyorsun?
Ya
Çünkü
açıkçası
biliyorum hani hep uykusuz çok çalışıyorsun. Seni hep 2-3 saatlik uykuyla gördüğümüz zamanlar da çok oldu.
hani orada dikkat korumak aslında birazcık şey oluyor Erten ya. Korku diyelim ona birazcık. Çünkü işte uykuyu teslim edemediğin zaman yarın öbür gün tercih edilememe ihtimali çok yüksek. İşi doğru yapmadığın sürece. Hani o sabahlama zamanlarında o korku oluyor. Bir şey daha deniyor da şimdi aklıma gelmiyor. Bir kork bir şey korku istiyorlar. Şu an aklıma gelmiyor da. Hani korku oluyor ama normalde ise şey oluyor. İşi bitirdikten sonraki keyif var ya. Hani o keyfi bitirdikten sonra alacağım diye çok iyi konsantre olabiliyorum. Ki şunu da diyemiyorum ben. Her zaman çok iyi konsantre çalışmıyorum. Hani ben 3 saat çalıştıktan sonra çok sıkılıp dediğim gibi hani böyle bir YouTube'da gezi takip ettiğim kanalların filmlerine bakıp ya da ne bileyim overwatch atıp tekrar işime geri dönüyorum. Hani es veriyorum. Ya da işte bu için ne diyoruz ki bir tur atalım gelelim. Hani muhakkak gün içinde es verdiğim noktalar oluyor. Çünkü işkenceyi dönüştürmemek de lazım. Ama her şeyden önce şunu söyleyeyim ben. Hani ben sevdiğim işi yapıyorum. Eğer hani 8 saat, 10 saat, 16 saat çalışıp böyle çok cinnet geçiriyorsanız yanlış işi tercih etmişsinizdir diyebilirim ben çizer. Hani orada hemen nota tamam ama enstrüman seçiminde sıkıntı var deyip başka enstrümanlara bir göz gezdirmek lazım. Çünkü sevdiğin iş olduğu zaman bunu eşle örnek vereyim. Sevdiğin insanla birlikteysen kavga etsen de o tatlı geliyor. Ertesi gün ya da o gün anlatabildim mi? Bu iş de öyle yani hani stresli de olsa o aslında çok konsantrasyonunu bozmuyor gün içinde. O yüzden sevdiğin işi yapıyorsan çok dağılmıyor konsantrasyon diye düşünüyorum.
Meksika'dan da bir arkadaşım selam veriyor bu arada.
Hayır ne? Rene diye okunuyor herhalde. O adam da iyi, fena değil.
Şimdi benim sorularım bitti. İzleyenlerin sorularına geçelim.
Tamam olur.
Özgür abi kendi yazdığım bir çizgi roman görebilecek miyiz ileride?
Ya ben şimdi bu konuya çok sıcak bakmıyorum şu an için. Çünkü çok zor bir şey çizgi roman yazıyor olmak. Çok birikim gerektiriyor. Aynı çizimdeki gibi. Hani çizimdeki eksiği kapamaya çalışıyorum ben. O yüzden senaryoya çok odaklanmıyorum. O da çok ayrı bir dünya. Çok ayrı bir iş. İleride ana başlıklar halinde kafamda oluşan hikayeler var. Ama bu 20 yıl sonra, 30 yıl sonra falan olur. Böyle bir 5 yıl, 10 yıl sonra gibi düşünmüyorum. Çünkü senaryo dediğin şey de çok ciddi bir iş. Ya işte yazarım. Belli bir kalıpla gibi olacak bir iş değil. Onun için çok birikim lazım. Eksik çok var. Şu anda o eksiği ayıracak vaktim olmadığı için çizimdeki eksikleri kapamaya çalışıyorum.
Anladım.
Yani ona çok var.
Yerli çizgi romanları nasıl buluyorsunuz?
Ya ben iyi buluyorum. Artı bir de çok da takdir ediyorum. Çünkü Türkiye'de bir şey üretiyor olabilmek çok zor. Çok efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü ekonomik olarak doyamayacağın için Türkiye'den başka iş yaparken çizgi roman yapıyor olmak gerekiyor. O yüzden çok zor, çok takdir ediyorum. Ben çok da artmasını da istiyorum. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum ama dediğim gibi ekonomik boyut olduğu için boş bir vakite denk getiriyor olmak lazım. Çok çok güzel işler var. Yine onunla alakalı da isim vermek istemiyorum şu an. Atladığım olur diye ciddi ciddi takip ettiğim çizerinin de senaristinin de iyi olan çok işler var. Ben bayağı da seviyorum. Yani yapılan işleri.
Bir soru da Yıldıray Çınar'dan gelmiş. Kaç yaşındasın Özgür diye soruyor. 26 diye hatırlıyordum zaman.
26 o. Yani hesaplayamadım da bayağı bir önceydi ya. Şu an 41 oldum da. Bir doğum günü hediyesi çizim gelmedi şu duvara asalım. Yıldıray Çınar imzası. Kasım'da doğum günümüz.
Sen Yıldıray abi evinde de ağırlamıştın değil mi? Bir gece.
Evet ya. Evet.
Çizim alamadın bugün.
Yok getirmedi ki. Bomboş geldi. Kalem bile yoktu. Hiçbir şey getirmedi.
Sanırım çizerlerin çoğu oyun sektörüne geçiş yaptı. Çizgi roman işinde gelecek görememeye başladığım için ben de rotayı oraya çevirdim. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Ya bu tamamen işin ekonomik boyutu diye düşünüyorum ben. Çünkü oyun sektöründeki ekonomi, ya kazanç diyeyim ben, üreten olarak çok daha fazla ve çok daha düzenli. O yüzden çizer arkadaşların oyun sektörüne geçmesini çok bir şey diyemiyorum ben. Hani sonuçta herkes kira ödemek durumunda, karnını doyurmak durumunda. Oyun sektöründe de ekonomi iyi olduğu için herkesin oraya geçmesi normal ama bu da şu değil, gelecek görememek değil. Orada Türkiye bazlı düşünmemek lazım. Eğer çalışırsan, severek yapıyorsan zaten para kazanırsın. Her işte kazanırsın. Hani bunlar birazcık tercih işleri. Birbirini etkili bir şey değil aslında. Ama Türkiye bazlı düşünmemeni tavsiye ederim ben. Sonuçta dünya artık dümdüz. Yani herkese istediğin her saniye ulaşabiliyorsun. Yurt dışına iş yaparsın. Türkiye'de çünkü kitlesi yok. Kitlesi yok derken alıcısı olmadığı için üretilemiyor. Yoksa deli gibi işler çıkar. Ama alıcısı yok. O yüzden herkes bir yandan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sadece Türkiye bazlı düşünüyorsan da evet yani oyun sektörüne geçmek gerekiyor. Çünkü çizgi romanda uzun bir süre ekonomik olarak doyabileceğini düşünmüyorum ben bir çizim.
Artık her şeye çok kolay ulaşabildiğimiz ve çok kolay iletişim kurabildiğimiz bir çağdayız. Hani mesleki anlamda bir şeyi sadece Türkiye'de sınırlı tutmamak gerekiyor. Özellikle çizerseniz hani.
Abi zaten senin ulaşmana gerek kalmıyor. Sen düzgün, işinde gücünde bir adamsan, düzenli çalışıyorsan, diyetini belirlediysen, enstrümanını seçtiysen, o bağlamda çalıştığında zaten onlar seni buluyor. Yani ben dedim editör bul bilmem ne, bu işin hani böyle şey kısmı. İlk bir olta atma kısmı. Bir tane balık yakaladıktan sonra balıklar kendileri atlamaya başlıyor. Kötü anlamda bir şey söylüyormuşum gibi oldu ama sen zaten güzel iş yapmaya başladıkça seni adamlar bulup teklifler, işler gelmeye başlıyor. Düzgün çalışmak yeterli bence.
Bir arkadaşımız da 35 yaşındayım ve sıfırdan başlasam ilerleyebilir miyim demiş.
Ya
Çizgi
şimdi
roman alanını kastediyorum
bununla
sanırım.
alakalı çok matematiksel denebilecek hiçbir şey yok. Yani 35 ise olur ya da olmaz diyemem. Olabilir. Ama bu senin tamamen çalışma disiplinine ve çizimi algı yeteneğine bağlı. Başka bir insanın 8 yılda aldığı yolu belki 8 ayda da alabilirsin. Olabilir. Bu istekle alakalı. İstiyorsan yaparsın diye düşünüyorum ben. Ama istedikten sonra %100 olur diye de bir şey diyemiyorum. Bu çok matematiksel olarak tek doğrusu olmayan bir şey bu. Ama şunu diyebilirim ben. Yaşın bir önemi yok. Ben de bambaşka sektörlerde çalıştım. Ben de 35-36 yaşında çizgi romana geçiş yaptım. Ya da istediğim branşa döndüm.
Buna Devrim abi de örnek verebiliriz galiba, kendisi de anlatıyor çünkü söyleşilerde, hani
Evet,
ben de
Devrim
çok
abi de
geç
öyleydi.
girdim.
Devrim abi zaten neden? Bayağı yaşlıydı. Hani hayatının son döneminde. Yok, Devrim abi de evet. Yani geç geçti diye biliyorum ben. Devrim abi örneği var gerçekten yani. Bu arada olmaya da bilir ama Devrim abinin örneği de bu arada şu değil. Evet işte Devrim abi yaptı işte bakın herkes yapılabilir dedi. Bu çok gerçekten zor. Şimdi ben Devrim abiyi o dönemde tanımıyordum ama onun yapıyor olabilmek için ne kadar işkence çektiğini tahmin edebiliyorum. Çok da basit olmamıştır. Yani çok efor sarf etmek lazım. Göze alıyorsan 35-45 fark etmiyor yani. Hani ömründe daha minimum 50 yıl var. O 50 yılı nasıl geçirmek istediğin önemli. Çizgi romanla geçirmek istiyorsan abi hiç hani şu an durduğun hatta kapı konuşmayı çizime başla. Ama günde 1 saat 2 saatte olacak bir şey değil onu söyleyebilirim ben. Orada şu olacak. Ben 5 saat çalışıyorsam senin 8 saat çalışıyor olman gerekecek gibi bir durum olacaktır.
Şimdi biz burada editörlerle ya da yayın evleriyle bitmiş bir işimizle şansımızı denemek mantıklı mıdır? Çok teşekkürler.
Bitmiş bir işten kasıt yayınlanmış anlamında mı yoksa ben bir tane kendi kafama göre bir iş bitirdim gibi bir şey mi acaba? Orada
Muhtemelen öyle bir şey kastediyor. Yani kendi yap zaten var olan bir işi.
ya mantıklı yani boş durmaktansa onu yapmak tabii ki de mantıklı ama ilk daha amatör işler yapıp basılmış fanzin de olsa basılmış işleri göstermek çok daha iyi olur. Ama tabii şu yarım yamalak iş göstermekten tabii ki de çok daha iyi kendine ait bile olsa bitmiş bir iş göstermek. Ama tabii en önemlisi piyasaya çıkmış bir şeylerin olması çok daha artı sağlayacaktır. Seninle birlikte X bir kişi aynı anda başvuruyorsa, diğerininki basıldıysa, senin sadece evde yaptığın bir şeyse onun şansı maalesef daha yüksek olacaktır.
Enstrümanımızı seçerken nasıl yollar belirlemeliyiz? Siz nasıl karar verdiniz? Genç yaştaki savrulmalarınız bu noktada etkili oldu mu?
Savrulmalarım benim deneyimsizlikten oldu. Yani yol gösterecek biri yoktu karşımda bir çizgi roman ya da bu sektörle alakalı. Bu tamamen hani cehaletle alakalı bir durum. Enstrümanı seçerken de artı bir şey sağladı diyemiyorum. Bana göre eksi bu bahsettiğim şey. 20 yaşında çizimle alakalı para kazanmaya başladım. 35'inde buna geçtiysem 15 yıllık bir kayıp var aslında orada. Tabii ki de beni geliştirdi ama 15 yıl çizgi roman yapıyor olsaydım şu an çok daha iyi işler yapıyor olurdu. Bu bir gerçek. O yüzden o savrulmaların hiçbir artısı yok. Tamamen inanılmaz bir kaybı var. Hatta çizgi tadında bile engellediği kısımlar oldu. Çünkü X bir şirket bu tatlı iş istedi, Y şirket bu tatlı iş istedi. Çizgim çok dağılıyordu. O toplama kısmına da ben çok uğraştım. Yani eksileri bile var o savrulmanın. O yüzden hani enstrüman seçmek lazım bence en başta. Seçerken dikkat edeceğin şey de ne seviyor olduğun önemli. Çizgi roman bunun kararını vermek için otur şey belirle. Keyif aldığın yapabileceğin işleri belirle. İşte misal çizgi roman, konsept tasarım, storyboard diyelim. Üç tane şu an kafama göre attım ben. Bunlarla ilgili birer ay çalış. Bu birer ay çalışmada hangi sana daha fazla keyif verdi onun kararını vermeye çalış. Çünkü yanlış bir alan seçersen ileride çok işkence yaşıyor olursun. Ama
Abi
kafanda olan
özellikle
bölümlerle alakalı kaba taslak çalışmalar yap, bir tart. Zorluğunu ve keyfini tart. Direkt oturup ya ben bunu seçeceğim deme. Muhakkak örnekler yap bence.
vurguladığın şey, keyif aldığın kısmı, genç arkadaşlarda şöyle bir hatayı da çok görüyorum. Doğrudan para odaklı düşünüyorlar. Abi şurada para varmış, sen ne kadar kazanıyorsun? İyi para varsa ben de gireyim mi kafası? Yıldır'a görüşmek üzere.
İyi
Çok
akşamlar.
teşekkürler.
Görüşmek üzere. Bekliyoruz efendim. Şimdi Ertem orada bir tane bir şey söyleyeyim. Şurada benim yeğenim yazmış da. Abim ön ayak oldu bana şöyle ön ayak oldu. Ben mesela abim sayesinde çizimimi çok iyi geliştirdim. Çünkü ortaokuldaki bütün çizimlerini bana yaptırıyordu abim. O inanılmaz büyük artı sağladı. Bana zaten ondan sonra çizimi iyice yöneldi. Ben baktım yapabiliyorum diye. O yüzden abimin şeyi yadsınamaz etkisi çizimlerimde. Bütün ödevlerini bana yaptırıyordu. Sorunda da şunu diyemem ben. Yanlış bir fikir diyemem. Yani yanlış bir düşünce diyemem. diyemem Ertan söylediğine. Bu bir tercih meselesi. Hani adam ekonomiyi düşünüyorsa ekonomiyle alakalı iş yapsın. Bu tercih abi. Eğer onu para mutlu ediyorsa parayla alakalı iş yapsın tabii ki de. Anlatabiliyor muyum?
Parayla alakalı ziyade hani şey sanatsal alanda illüstratör mü olayım, çizgi romancı mı olayım? Hangisinde daha çok para var? Sen ne kadar kazanıyorsun?
Tamam,
Ona
ama
göre
zaten
gideyim.
işte onun zihniyeti
Diyorum.
zaten ticarete basıyorsa parayı çok kazanabileceği bir işi seçmesi çok daha mantıklı. Orada ben şöyle diyemem, yanlış düşünüyor diyemem. Hani o zaten onun isteği bu
Hani
düşünce
ana
değilse zaten
motivasyonun keyif alma
şeyi para o
olmasından
zaten.
fark ettim.
Ekonomi yani onun keyfi.
Aha.
Bana göresi bu arada. O ekonomi olduğu için ekonomik olarak yüksek kazanç sağlayanı tercih etmesi daha mutlu edecektir. Orada artı eksi diyemem. Benim ise şey olayım. Ben sevdiğim işi yaparken para kazanayım. Para kazanırken sevdiğim işi yapayım. Birazcık aralarında ince çizgi var. O onu düşünüyorsa o onun için doğru olan o zaten bence. Ekonomik olarak yüksek olanı tercih etmeli. Diğerini tercih edersen mutsuz olur zaten.
Abi
Kazanamaz değil demek istediğim bu arada.
şu soru da çok gelmiş. Kendi tarzımızı oluşturmaya çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu sohbet sırasında biraz özet geçmiştin ama.
Ya bu şöyle bir şey değil arkadaşlar. Ya ben işte yarın artık tarz belirleyeyim kendime. O yüzden şunları çalışayım gibi bir durum yok. Bir gün rockçı ya da rapçi olmuyorsunuz. Hani bu zamanla olan şeyler ya. X müziği dinliyorsun, Y müziği dinliyorsun, C'yi dinliyorsun. Onu dinlerken diğerini keşfediyorsun. Onu keşfederken başka birinin sesini beğeniyorsun. Kıyafetin de müziğinle birlikte değişiyor. Tarzın böyle belirleniyor ya bir insan olarak. Misal sırf müzik değil tabii ki de bu. Hani senin sosyal çevren de var. Çizimdeki tarz da böyle çıkıyor. Ertesi gün kalkıp tarz oluşturacağım demiyorsun. Kendin çizim yaparken yavaş yavaş kendi şekilleniyor. İşte başka bir çizeri taklit ediyorsun. Kendin başka bir şey deniyorsun. Başka bir burun çözümlemesi deniyorsun. Hani bu bir aslında süreç. Kimse eminim tarz belirleyeyim deyip oturup bir şey çıkarmamıştır. Bu imza gibi. Hani istediği kadar şu imza güzel olur deyip ya da ağları bundan sonra böyle yap daha güzel olacak desem bile yazın. Sen bir yerden sonra yine bildiğin ağaya dönecek. Bu senin el yatkınlığınla, birikiminle alakalı olan bir şey. Zamana yayılan ve zamanla olacak olan bir şey. O yüzden gazı gelip tarz belirlemek gibi bir şey yapmasınlar. O kışına bıraksınlar tarz kısmını. O yavaş yavaş çıkacak olan bir şey.
Bunu keşfetmek için gerçekten çok üretmek gerekiyor değil mi?
Tabii canım.
Ciddi anlamda ürettiğin zaman zamanla şekillenip ortaya çıkıp seni de sonradan kavrayacağın bir şey diye düşünüyorum. Tarz konusu.
Kesinlikle öyle abi. Her şeyin temelinde olduğu gibi çok çalışmak gerekiyor. Şunu yapabilirler. Çok özgün bir işi yoksa en fazla tarzı yoksa ne bileyim der ki ben şu adamları seviyorum onları durmadan taklit eder. Bir yerden sonra çizimi ona kayar. Hani bunu yapabilir. Ama dediğin gibi böyle çok uzun vadeli bir iş. Tarz bundan sonra ben rockçı olacağım ya deyip rockçı olamazsın. Müziği sevmen lazım. İstiyor olman lazım. Bilinçsizce zaten bir yerden sonra tercih ediyorsun böyle şeyleri. O yüzden ben çok tarz belirleme olayına çok sıcak bakmıyorum. O zamanla çok çalıştıkça oturacak olan bir şey bence.
Marvel, DC gibi firmalar için portfolyo tavsiyeleriniz var mı? Buralar
Şimdi
portfolyoyla iş almıyor diye biliyorum ben ama.
bundan alakalı benim matematiksel olarak bilgim yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Mesela Marvel'dan benden onlar portfolyo istediler. Portfolyo istediklerinde 14 megabayt olacak dediler dosya boyutu. Yani portfolyo hazırlayacak olan arkadaşlara bu hangi şirket olursa olsun şunu ilk başta söyleyeyim ben. Yüksek çözünürlüklü ve yüzlerce iş olmasının bir önemi yok. Zaten kimse bakmayacak. Siz de bakamazsınız. En fazla adamlar 13-14 tane işe bakıyorlar. Sizi tanımlayacak 13-14 tane iş seçiyor olmanız lazım. Sıkıcı olmaması lazım portfolyonuzun. Oraya 50 tane dünyanın en iyi işini koysan zaten 14'ten sonra bakmayacak. Sen bir de kalkıp şey diyeceksin işte gelişimi görsün diye sonlara saklayacaksın belki aynı ileri. Adam en dandik ilk 14 tane de kapacak. Yani gaza gelip 30, 40, 50, 100 tane iş doldurmayın portfolyonuza bir yere atacağınız zaman ki. Bakın 14 megabayt istiyorlar. 14 megabayta zaten iş koyamıyorsun. Minimal'da istiyorlar portfolyoyu. Ama şimdi orada dediğim gibi oradaki yetenek avcısı benden örnek bir portfolyo istedi. Ben hiçbir zaman göndermedim. Onların beklentilerinin de dolayısıyla ne olduğunu bilmiyorum sıfırdan göndereceğiniz zaman. Ama benden istedikleri zaman gönderdiğimde portfolyomda dikkat ettiğim şeyler şu oldu benim. Kompozisyon, çizgi roman sayfası örneği. Sayfası derken 3 sayfalık örnek. İlk sayfadaki akışı ikinci sayfa takip ediyor mu? İkinci sayfadaki akışı üçüncü sayfa takip ediyor mu? Bunlar gerçekten birbirleriyle ilişkiler mi? Hikaye akışını bozmadan sonuna kadar devam ettirebiliyor muyum? Aynı zamanda bu bahsettiğim şey paneller için de geçerli. Bir önceki panelle bir sonraki panel arasındaki bağ doğru mu? Gerçekten olması gereken panel mi gibi çizgi roman sayfası örnekleri. Çünkü çizgi roman için istediler benden. O yüzden Superman örneği atsam böyle uçan hiçbir işe yaramayacak. Yani çizgi roman sayfası örnekleri attım. Yaptığım kapak örnekleri vardı onları attım. Ama çizgi roman örneği atarken de iki tane Batman'li Superman'in yumruk yumruğa birbirine girişmesi değil. Attığım örnekte benim arkada kahve içen gündelik kıyafetli adam da vardı. Günümüzde kullanılan araba da vardı. Ağaç, bina, organik, inorganik organik yapılar, gündelik standart görünen şeyler de vardı seçtiğim işlerde. O yüzden böyle gaza gelip DC Marvel ben de iş istiyorum deyip böyle Spider-Man atmasınlar. Spider-Man atıyorsa da yere insin o Spider-Man, konuşsun yaşlı 3-5 adamla ya da kıyafeti şapkalı. Adam çünkü Spider-Man'i çizmek kolay demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın bu. Zor. Ama diğerini çizmek de çok zor. Yani bir tek Spider-Man adamlar için önemli değil. Aynı zamanda sizin kompozisyon, gündelik çevrenizde gördüğünüz eşyalarla, binalarla kompozisyon da oluşturuyor olmanız gerekiyor. Hani o yüzden o tip portfolyolar oluştursunlar. Ama branşı seçip tabii ki de yani. Kapak artisti olacaksa sadece kapak örnekleri olsun. Boşuna iç sayfa konmasın.
Çok güzel bir sohbet abi. Seni yeterince tutup ve sanırım daha da yetiştirmen gereken işler vardı değil mi? Teslim edebildin mi?
Sayısaldan para çıkana kadar yetiştirecek iş var. Var ya.
Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığın için. Senin çok söylemek istediğin şeyler var mı?
Efendim?
Son olarak söylemek istediğin şeyler var mı?
Yani iyiliğin sağlığını, herkesin iyiliği sağlığı arkadaşlar. Enstrümanınızı iyi seçin. Ve hani gerçekten arkadaşlar çalışmadan hiçbir işi olmuyor. Çizim de öyle hani adam evde oturuyor, çiziyor, para kazanıyor değil. Her iş çok zor. Bu sektörle alakalı iş yapacaksanız hani oturup ciddi ciddi çalışın, boş durmayın derim ben.
Çok teşekkür ediyoruz abi zamanla ayırdığınız için.
Ben
harika bilgiler
ederim.
Paylaştın.
Herkesin geldiği için çok teşekkür ederim.
Kendine iyi bak. İyi çalışmalar diliyorum abi.
Necmi abiye de selamlar.
Çok seviyorum.
Eyvallah, çok sağ ol. Bu arada şunu da söyleyeyim ben. Tıkıldıkları yerlerde çekinmesinler birilerine bir şey sormak için. Çünkü 6 ayda alacağın yolu bir haftada alabilir deneyimli birine sorarak. Bunu ben kendi adıma rahatlıkla takıldıkları şeylerde bana sorabilirler diye açık kapı bırakıyorum. Bütün çizerler zaten benim gördüklerim hepsi böyle Türkiye'deki. Eğer sorduğunuz soruya yanıt alamıyorsanız da o sırada yoğundur. Bir ay sonra tekrar hatırlatın. Elbet yanıt alırsınız. Hani darlamadan muhakkak kafanıza takılan şeyleri sorun. Boşuna o emekleme dönemini 8-9 yaşına kadar geçirmeyin. Hani ilk bir iki yaşta bitsin o emekleme dönemi. Sormazsanız çok zor. İstediğiniz zaman da soru sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.
Saygı çerçevesini koruduktan sonra dediğin gibi geri dönüş yapmayan yerde çizer ben demiyorum. Herkes elden geldiğince yardımcı
tabii
olmaya
tabii
çalışıyor. Karşı tarafında özel hayatına saygı duyarak darlamadan soru dediğin gibi dönüş alamıyorlarsa da sonradan hatırlatmakta fayda var. Tekrardan çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim Ertan.
Harika bir sohbeti. Kendine çok,
çok
iyi bak.
Umarım çok dağıtmadım
kolay
konuyu.
Gelsin diliyorum.
Eyvallah. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Çok sağ olun katıldığınız için. Görüşmek üzere Ertan. Bekliyoruz.
Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.
Eyvallah. Sana da bir hafta sonraki yayın için şimdiden tebrikler. İyi yayınlar.
Teşekkürler.